Bokrunt vad som heter Luka insilinen on birinsi bölümünde yazılmıştır. Ayet 5'ten 13'e kadar. Ayağa kalkıp Allah'ın sözüne kulak verelim. Sonra şöyle dedi, yani İsa dedi. Sizlerin birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip, arkadaş, bana 3 ekmek ödünç ver. Bir arkadaşım yoldan geldi, önüne koyacak bir şeyim yok derse, öbürü içeriden, beni rahatsız etme, kapı kilitli, çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem der mi hiç? Size şunu söyleyeyim. Arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir. Ben size şunu söyleyeyim. Dileyin size verilecek. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir. Ya da yumurta isterse ona akrep verir. Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi? Bizi yarab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Bugünkü temamız veya konumuz duadır. Bu yüzden bu pazar gününün adı eskiden beri Rogate denilen bir gün. Rogate latincedir ve dua edin anlamına gelir. Ama bu Luka İncil'inin 11. bölümü aslında böyle başlar. İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri, Ya Rab dedi, Yahya'nın kendi öğrencilerini öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret. İsa onlara dua ederken şöyle söyleyin dedi. Baba adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme. Yani bu dua aslında Rabbin duasıdır. Siz söz konusu duayı iyi bilirsiniz. Biz her ayında bu kilisede Rabbin duasını okuyoruz. Dünyanın en iyi ve en çok kullanılan duasıdır. İsa'nın öğrencileri her zaman İsa'nın ardından giderdi ve onun bütün hayatını gördüler. Ve tabii ki onun çok dua ettiğini de gördüler. Bu yüzden duasını bitirince öğrencilerinden biri, Ya Rab dedi, Yahya'nın kendi öğrencilerini öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret. Mesih'in öğrencisi dua etmeyi, Efendisinin dua edisini görerek arzulamıyor mu? Efendisinden dua etmeyi öğrenebilir. Çocuklar da oğlunun babasına nasıl dua ettiğini gözlemleyerek ve işiterek dua etmeyi öğrenebilirler. Muhakkak İsa'nın öğrencileri daha önce de dua ediyorlardı. Ama dua ile ilgili daha fazla öğrenmek istediler. İyi bir tutum bu. Çok faydalı bir şey. Ama bazen dua etmek de çok zordur. Dua ne demek? Dua sözler ve düşüncelerle Allah'a konuşmaktır. Kısaca olarak da söyle diyebiliriz. Dua övgü şükran, tapınma, dilek ve Allah'a bağımlılığın ifadesidir. Kutsal kitap duanın imanlı için çok önemli bir eylem olduğunu işaret eder. Dua en nihayetinde Allah'ın işlerine ve görgemini odaklanır. Allah kim olduğunu imanlının dua etmesinin nedenidir. Bazen dua ederken mesela ben kendi kendimi çok zayıf olduğumu hissediyorum. Ama kutsal kitapta mesela Pavlus'un Romalılara yazdığı mektubunda teselli sözleri bulabiliriz. Pavlus şöyle yazıyor. Ruhda kütsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Ama ruhun kendisi sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Bu sözlere göre kutsal ruhu bize dua ederken yardımcı olur. Ne kadar sevinçli bir şey bu. Evet, demin okuduğumuz metinde Rabbimiz dua konusundaki konuşmasını sürdürerek Tanrı'nın çocuklarının yakarışlarını dinlemeye ve yanıtlamaya nedenli istekli olduğunu gösteren bir benzetme anlattı. Bu metinde gece yarısı evine misafir gelen bir adamın yaptıklarını anlatılmaktadır. O gece bu adamın evinde misafirine yetecek kadar yiyecek yoktu. Bu nedenle yan komşularından birine gitti. Kapılarını çaldı. Ve komşusundan 3 ekmek ödünç istedi. Söz konusu insan zor bir durumda idi. Misafir geldiler ve onlara hiçbir şey veremedi. Bu durum özellikle Orta Doğu kültüründe utanç verici bir şeydir. Misafir geldiler ama yiyecek, içecek yoktu. İlkin komşusu uykusundan uyandırıldığı için kızdı ve yatağından kalkmak istemedi. Beni rahatsız etme. Kapı kilitli. Çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem. Ne var ki endişeli ev sahibinin sürügelen seslenişleri ve kapıya vurusu nedeniyle yatağından kalktı ve ona ihtiyacı olan şeyi verdi. Sen ne yapacaktın? Pek kolay bir durum belki değildi bu. Sen uyuyorsun ve birdenbire bir arkadaş veya belki seni arayan kişi yabancıdır. Onu tanımıyorsun ama seni arıyor. Ne düşünecektin? Yoksa seve seve mi komşunun seni ziyaret ettiğini saat 1'de geceleyin kabul edecektin mi? Hoş geldin, hoş geldin. Seni çoktan beri görmedin. Şimdi geldin, ne kadar iyi yaptın. Öyle mi diyecektin? Tabii ki bu hayatta sürprizler mümkündür. Ama bir misafir hiç haber vermeden bize geceleyin gelirse birinci tepki galiba korkudur. Bu benzetmeyi yazamimizde uygulama sokarken bir takım yanlış sonuçlara varmamak için dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu benzetme Allah'ın bizim ısrarlı dileklerimizi kızdığı anlamına gelmez. Yine bu benzetmenin ısığında dualarımızın yanıtlanabilmesi için tek yolun ısrarlı ve inatçı bir şekilde dua etmek olduğu da ileri sürülemez. Burada anlatılmak istenen gerçek şudur. Eğer bir adam komşusuna yüzsüzlüğü nedeniyle yardım ediliyorsa, Allah'ımız kendi çocuklarının yakarış ve seslerine çok daha fazla kulak verecek. Bu benzetme her dileğinin alacağını, her arayının bulacağını ve kapıyı çalan herkesi kapının açılacağını öğretmektedir. Bu, dua ettiğimizde Allah'ın her zaman ondan isteklerimizi ya da istediklerimizden daha iyilerini vereceğine ilişkin kesin bir vaattir. Bu hakkında Pavlus öyle yazıyor, Efeslilere yazdığı bir mektupta. Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyin çok daha fazlasını yapabilecek güçtür. Evet, Türkiye'de gelmeden önce hizmet ettiğim kilisede dua hakkında kendilere şöyle bir şekilde öğretis verdik. Yani Allah dualarımızı üç ayrı şekilde cevap verir. Yani bu durumu trafik ışıklarına benzeyen bir şekilde yanıt verir. Birincisi, dua ederken ışık yeşildir. Allah evet der. İkincisi, ışık kırmızıdır. Allah hayır diyor. Ve üçüncü ise portakal rengi veya turuncudur. Demek ki Allah henüz değil diyor. Eğer Rab duamıza hayır şeklinde bir yanıt vermişse, o zaman o kendisinden dilekte bulunduğumuz şeyin bizim için en iyi şey olmadığını biliyor demektir. Bu durumda onun istediğimizi geri çevirmesi bizim yalvarışlarımızdan çok daha iyidir. Bazen biz Allah'tan herhalde bilmeden onun hoşlanmadığı şeyleri istiyoruz. Hatta zararlı şeyler. Mesela bir çocuk babasının tıraş yaparken ondan jilet veya ustura istiyorsa, şefkatli bir baba çocuk kendisinden bu tehlikeli bir şey istediğinde, bu şeyin ona faydasından çok zararı olabileceğini biliyor. Ne yapar? Veriyor mu baba çok tehlikeli bir jilet ona? Asla. Hiçbir zaman. Köksel babamız de bize zararlı şeyler vermez. Bu demek ki İsa'nın söylediklerine göre köksel babamız balığın yerine bize yılan vermez. Eğer balık istersek bize yılan, yani bizi yıkıma götüren bir şey vermeyecek. Yine kendisinden yumurta istersek bize akrep, yani acı çekmemize neden olacak bir şey vermeyecektir. Ben bir olay iyi hatırlıyorum. Hemen 20 sene önce meydana geldi. Bir şey için dua ederdim ve o zaman bu istediğim şey benim için çok lazım olduğunu düşündüm. Bu şey benim ellerimde değil. Öbür kişiler karar verecekti. Hayır dediler. Üzüldüm ama sonra anladım ki her şey istediğim gibi gerçekleştiyse galiba berbat bir duruma yol açacaktı. Yani bu olay başka bir şeyin sonucu negatif bir şekilde etkilenebilecekti. Hala bu olay hatırlarken söyleyebileceğim tek bir şey budur. İstediğim şeyleri Allah engelledi. Ona şükür olsun. Bunun olayı kısaca anlatmakla seni yüreklemek istiyorum. Allah senin dualarını istediği şekilde ve istediği zamanda cevap verir. Ve unutma, bir şey unutma. Ekmeğin yerine Allah sana taş vermez. Hayatımızda zor zamanda bazen dua etmek de zordur. Belki ağır ve kötü şartlar altında yaşamamız gerek. Ne yapabileceğimiz bilemiyoruz. O zaman daha önce okuduğumuz söz unutma. Yani bu Pavlus'un yazdığı sözleri. Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Ama ruhun kendisi sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Evet kardeşler, bu masada dua ile ilgili bir kitap gördünüz mü? Bu kitap Martin Luther tarafından yazılmış iyi bir kitaptır. Kitabın ismi Nasıl Dua Edeyim? İsterseniz alabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Faydalı bir kitap. Bu kitap için ön sözler Risto Peder yazdı. Ve bu sözleri ben de bu ön sözleri en az 5-6 kere okuyordum. Çünkü dua hakkında çok iyi bir şekilde yazıyorum. Onun yazdığı düşüncelerini ben de katılıyorum. Ve evet kardeşler, bu kitaptan şimdi ben okumak istiyorum. Çünkü dua hakkında yazıyor. Çok iyi bir şekilde. Risto Peder yazıyor. Kendimi bir duacı olarak tasvir etmek için aklıma gelen en uygun söz budaladır. Bunun sebebini anlatayım. Gençlik yıllarında dua hakkında çok ders ve öğretis dinlemiştim. Katıldığım imanlı gençler grubu etkili dua hakkında o kadar çok ders dinledi ki sanırım dua hakkında bundan daha fazlasını öğrenmeyi hayal bile etmek zordur. Duan etkili olsun. Duamız bütün dünyayı alt üst edebilir. Yeter ki imanımız güçlü olsun. Ateşli duacılar, dua kahramanlar olmak isterdik. Ve çeşitli toplantılarda böyle olmaya da teşvik edilirdik. Bunun kolayca anlaşılan bazı koşulları vardı. İmanın güçlü olsun. Yüreğinde şüphe bulunmasın. Allah'ın iradesine göre dua etmelisin. Allah'ın istediğini bileceksin. Dua uzun ve güçlü olmalı. Ne kadar emin olarak ve güçlü bir şekilde dua edersek o kadar iyiydi. Belli konular için dua ederdik. Dualarımızın temiz, doğru ve uygun olması dikkat ederdik. Özel dua toplantıları düzenlerdik. En etkilisi tabii ki dua geceleriydi. Bütün gece süren dua toplantıları düzenlerdik. Dualarımızda hep hedefe varmak isterdik. Kararsız dualar zaten kabul edilmezdi. Ama istediğimiz sonuçlara varamadığımıza göre dualarımızın önüne engeller de olmadıydı. Hatamız neydi? Herhalde yüreklerimiz yeterince temiz değildi. İmanlıların hayatında en yaygın 100 günahın listesini bir kitapta bulduk. Bu listenin kopyasını çıkarıp aramızda dağıttık. Hepimiz bu günahları tek tek kontrol altına almalıydık. Yoksa kutsal ruh aramızda etkili şekilde çalışamazdı. Yalnız ben bunlardan ne Allah'ın iradesini öğrendim, ne de listedeki 100 günahı unuttum ama birini bile kontrol altına alamadım. Dünyada herhalde benden başka herkes dua edebilir gibi geliyordu bana. Bu koşullar altında dualarıma cevap alma ümidim artık yoktu. Düzenlediğim dua toplantılarının faydasına güvendiğim halde genellikle fikirlerimi dua konularından hızla uzaklaşıp uçuyordu.
böyle bir duasının dua etmesi mutlaka faydasız olmalıydı. O yıllarda yeni bir öğretiş kulağımıza çalındı. Sonra bu öğretiş Hristiyan dünyasında öyle yayıldı ki bugün neredeyse her halde, her yerde rastlanabiliyor. Bu öğretiste dualarımızın etkili olmasına sağlayacak ve cevapsız kalmasına son verecek iki unsur vardı. Şükretmek ve tapınmak. Biz Allah'a yeterince şükretmemiştik. Allah sadece kendisine şükredenlere cevap verirdi. Yarayan azından şükrümüz dualarımızın cevaplandırma şansını artırırdı. Şükretmek ve tapınmak hem cemaatin problemlerine hem de kişisel iman zayıflığımıza ve yenilgilerimize çare olurdu. Bugün çok sayıda imanlının yaşadığı tecrübeyi geçmişte biz de yaşadık. En azından ben yaşadım. İmanımızda Allah hayat kaynağını olmaktan çıktı. Bizim şükrümüzü içsen ve yutan bir puta dönüşmeye başladı. Benim şükranım kesinlikle yetmediğini anlamaya başladı. Dualarım ve imanımın zayıflığına bu öğretiste çare olmamıştı. İyi, güçlü, örnek bir duacı olmak benim için artık mümkün değildi. Yıllar geçtikçe bunu daha iyi öğrendim. Ben Allah'ın iradesinden emin olamazdım. Günahlarımı ve dua toplantılarında her yöne uçuşan fikirlerimi kontrol edemezdim. Şükretmekle ve tabinmakla dualarımı daha güçlü ve makbul kılamazdım. Fakat kendime bundan ötürü budala duacı demiyorum. Beni budala duacı haline getiren şu. İyi, güçlü ve örnek bir duacı olmadığım halde dua etmeyi bir türlü bırakamıyordum. Gençliğimden yaşlılık yıllarıma kadar iyi kötü dua etmekteyim. Dualarım için Allah'tan ve insanlardan hatta kendimden bile ödül ya da teşekkür beklemiyorum. Yine de dua etmeyi bırakamıyorum. Çünkü Allah'ın yardımına ve lütfuna muhtaçım. Dua etmek için diz çöktüğümde iki yoldaş beni hiçbir zaman yalnız bırakmaz. İkisi de o kadar sadık ki hayatımda herhalde onlar yanımda olmadan bir tek dua bile etmemişimdir. Birincisi iblisin kendisidir. Kaygılarımın ve dertlerimin altına ezilip Allah'a yakarmak, feryat etmek için bazen diz çökerim. Yanımdaki bu refakatçim güçlü bir sesle şunu söylemeyi hiç unutmaz. Risto, bosuna dua ediyorsun. Sonra durumat göre çeşitli sebepler öne sürer. Dua etmeye layık değilsin. Allah belki başka herkesin duasını duyar. Fakat seninkini duymaz. Duaların güçlü değil. İmaninin de oldukça zayıf. Zaten günahkarsın ve dualarında bencilliğine kirlenmiş. Evet, gerçi Allah sana kimi zaman yardım etti ama bu durumda artık etmez. Kentsken iddiayı da duyardın. Ya Allah doksa. Dua ettiğimde beni hiç bırakmayan, hep yanında bulunan ikinci sadık dostum. Eski Adem, yani kendi benliğim. Bu yoldaşım aslında sadece yanımda değil, içimdedir. Onun sesi de iblisindeki kadar kuvvetli ve nettir. Eski Adem'in kulaklarının algısı kendine özgüdür. Allah'ın sözünü ya da hiç duymaz ya da yanlış duyar. Ama iblisin her fısıltısını hemen duyar ve bana da söyler. Duaya karşı en çok sevdiği itiraz şöyle. Şimdi dua ediyorsun ya hiç sevap almazsın. Ya hayal kırıklığına uğrarsan, utanacaksın. Sonra daha da az iman edeceksin. Bu çok ilginç bir yazı ama şimdi devam etmiyorum. Ama siz devam edebilirsin. Çok faydalı. Bana çok hoşuma giden bir yazıydı. Çünkü ben kendi kendimi, yani yüreğimdeki aynı bir şekilde hissediyorum bu yazıyı okurken. Evet kardeşler, şimdi bir soru sorabiliriz veya düşünebiliriz. Sen imana gelmiş olan kişiye bir soru sorabilir miyim? Senin için kim dua ederdi? Belki bunu bilemiyorsun. Fark etmez. Ama büyük bir ihtimalle, büyük bir ihtimalle senin için dua eden kişiler vardı. Ve hala var. Allah'a şükür olsun. Kutsal kitapta dua hakkında da çok vaat var. Ve onlardan biri Jakubun mektubundan bulunmaktadır. Jakub böyle yazıyor. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Doğru demek ki İsa'ya iman eden bir kişi. Ve bu kökü metinden birkaç düşünceler daha. İsa öyle diyor. Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, kökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhun vereceği çok daha kesin değil mi? Aslında bugünkü metninin en önemli ayet burada. Kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi? Ve bu baba hakkında ilk olarak İsa söylediyor. Her ne kadar dünyasal bir babanın günahlı bir tabiata var da, bu baba çocuklarına güzel armağan vermesini bilir. Hiçbir zaman kötü armağanlar vermek istemez. Bu durumda köksel babamızın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesindir. Bu benzetmede yani en önemli şey şudur. Allah insanlara kutsal ruh vermek istiyor. Bu ne demek? Yani kendisini bize vermek istiyor. Bu demek ki kutsal ruh bizim yüreğimizde yaşıyorsa bizde kurtuluş var. Ve biz cennette gidecek olan yolda yürümekteyiz. Amin.